Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Funnel Kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası podcast serisi 84. bölüme hoş geldiniz. Ben Hasan.
Ben Emre.
Evet Emre abi, işler kızışmaya başladı. Şimdi sen müşterisin. Merakla bekliyorum. Nasıl bir müşteri profili olacaksın? Ama baştan söyleyeyim. Funnel Kafası'nın kriterleri vardır. Eğer onlara uymazsan hiç çalışmam yani. Sorularına da cevap vermem.
Ne yani, hiç biz önden ücretsiz görüşme falan da yapmıyor musunuz?
Yapıyoruz ama ideal müşterilerimizle diyelim.
Herkese değil mi diyorsun?
Herkese değil. Herkese yapsak evin yolunu bulamayız.
Evet, hadi bakalım.
Hadi bakalım, çok merak ettim, bugün kimsin?
Merhabalar Hasan Bey, benim adım Berk. Ben normalde kurumsalda çalışan birisiydim. Kurumsalda birçok satış görevleri vesaire falan yaptım. Ondan sonra son 2 senedir falan LinkedIn'de özellikle içerik üretiyorum. Kendim için.
Tamam, ne üzerine içerik üretiyorsunuz?
Yani spesifik olarak aslında kendi yetkinliklerimden yola çıkarak, geçmişteki işte satış vesaire gibi yetkinliklerimden yola çıkarak içerik üretiyorum. Ama ciddi bir takipçim var yani. LinkedIn'de sadece 20 binden fazla takipçim var.
Süper.
Şimdi bana bazı konularda teklifler geliyor. Mesela işte gelen tekliflerden birkaç tanesi şöyle. İşte bizim firmamızın LinkedIn tarafında içeriğini üretir misiniz falan gibi teklifler geliyor. Ama yani ben bu iş modelini açıkçası mantıklı buluyorum. Yani firmalar için içerik üretebilirim. Ama nasıl bir planla yola çıkacağıma dair açıkçası kafamda fikir yok. Yani şimdi ben şöyle düşünelim. İçerik üretmek istedim firmalar için. Firmaların LinkedIn'de. Belki hatta CEO'ların LinkedIn hesabı için de içerik üretebilirim. Yani belki globalde biliyorsunuzdur. Ghostwriting diye bir tabir.
Ghostwriting, evet.
Tabir var. Love bombing.
Biz onları rapçi olduğumuz zamanlarda rapten biliyoruz. Drake falan ghostwriting'lere yazdırıyor diyorlardı.
Velhasıl işin özü bu. Şimdi ben yani tabii ki kurumsal bir geçmişim vardı. Kurumsal geçmişten içerik üreticiliğine geçtim. Burada da yani 20 bin üzerinde takipçi elde ettim ama bunlar açıkçası hiçbir şekilde hani paraya ya da gelire dönüştürmedim şu ana kadar. Ve bulunduğum konumda böyle bir şey yapmak istiyorum ama açıkçası kafam çok karışık. Yani nasıl bir yol haritası izleyeceğim onu da çok bilmiyorum. İşte sizin ehil olduğunuzu düşünüyorum. Yani siz de bayağı içerik üretiyorsunuz, görüyorum YouTube'da falan. Evet. Bazı içeriklerinizi beğenmesem de.
Güzel güzel, dürüst olmanızı sevdim öncelikle Berk Bey, hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir durum var, önce bir başa gidelim, ben anladığımı anlatayım. Siz kurumsalda çalışıyordunuz, sonradan istifa ettiniz ve LinkedIn'de içerik üretmeye başladınız. Bu ürettiğiniz içeriklerde satış ve pazarlama üzerine, doğru mudur?
Yani ağırlık öyle diyebiliriz ama yani kendi deneyimlerimi vesaire de paylaşıyorum açıkçası.
Yani girişimcilik üzerine mi?
Yani ben içerik üreticisiyim. Yani spesifik bir konu aslında yok. Yani spesifik bir konu olduğunu söyleyemem ama iyi bir içerik üreticisi olduğunu söyleyebilirim.
Anladım, tamam. Peki bu ürettiğiniz içerikler LinkedIn'de olduğu için B2B kanadı için diyebilir miyiz? Yoksa daha gelişim odaklı mı ya da B2 people mı?
Yani açıkçası bana hani temas kuran, benle özellikle bu istekte bulunan firmalar genelde söylediğiniz gibi yani B2B, yani şirketler içerik, onların içeriklerini üretebileceğimi.
Sizin üretiminiz peki B2B mi?
Yani içerik üretim B2B değil. Yani içerikle ilgili B2B diyemeyiz. Neden? Pazarlamayla üretiyorum. Mesela pazarlama ile ilgili içerik üretiyorum. O hem B2B faydalanabilir hem B2B, genel kaideler yani. Sektör odaklı B2B ya da B2C odaklı bir şey üretmiyorum yani. Daha genel içerik üretiyorum.
Peki kurumsalda ne iş yapıyordunuz?
Kurumsalda satışçıydım. Siemens'te, ondan sonra Samsung'da satış temsilcisi olarak görev aldım.
Oo, süper Berk Bey. Peki nasıl bir motivasyonla işten ayrıldınız?
Yani işten ayrılma motivasyonum aslında yani genelde kurumsalda artık yapabileceğimin çoğunu yaptığımı düşündüm. Dolayısıyla kendi adıma, kendi arzularımdan, kendi tutkumdan yola çıkarak nasıl bir şeyler yapabilirim dedim.
Hı hı.
İçerik üretmek de sevdiğim bir şeydi ve açıkçası hani çok bir beklentiye girmeden ürettim. Yani şimdi de bir hedef kitle oluştu ve bazı istekler geliyor. Ama ben de doğru adım atmak istiyorum. İşte bunu nasıl dönüştürürüm?
Süper. Peki sizi içerik üretmeye motive eden şey nedir? Yani bir sürü şey varken neden içerik üretmek?
Kendimi yani en iyi o şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Benim olan, tecrübe ettiğim, deneyimlediğim şeyleri içerik yoluyla iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla insanlara da bu yolla değer katabiliyorum yani.
Süper. Peki iyi bir kitleniz olduğundan bahsettiniz. Size hatta teklifler geldiğinden bahsettiniz. Sizi takip eden kitle sizinle alakalı olumlu yönde diğerlerinden farklı olduğunuzu söyleyebilecek tarzda ne gibi yorumlar yapıyorlar? Yani o kitlenin neden sizi takip ettiğini düşünüyorsunuz?
Yani genellikle hani tarzımdan ve üslubumdan ötürü hani farklı yazdığımı, okurken konuşma dilindeki gibi bir yazış şekli yani hissettiklerini söylüyorlar. Yani muhtemelen onlara samimi geliyor.
Peki yani bu şunun gibi mi? İşte değer odaklı yazıyorsunuz. Sizden işte sizin yazdığınızı okuduktan sonra işime şöyle bir faydası oldu mu diyorlar. Sizin yazdığınızı okuduktan sonra mantalitem mi değişti diyorlar. Veya gelen firmalar neyinizden etkilenip sizle birlikte çalışmak istiyorlar ya da bizim için içerik üretin diyorlar.
Ya hiç öyle spesifik bir feedback almadım açıkçası. Genelde ürettiğim içeriklere normalde içerikle ilgili yorumlar geliyor yani.
Hı hı.
Hani öyle spesifik şununuz iyi bununuz iyi gibi bir feedback almadım ama tahmini olarak söyleyeyim. Ürettiğim içeriğin farklı olması hasebiyle firmalarda muhtemelen hani biz de acaba LinkedIn hesabımızda böyle içerik üretebilir miyiz? Müşterilerimizin dikkatini çekebilir miyiz? Düşüncesiyle geliyorlardır diye düşünüyorum yani.
Anladım, süper. Tamam. Şimdi gerekli donelere ulaştık. Sadece sizden bir ricam var. Bu görüşme sonlandıktan sonra yani bu ilk görüşmemiz LinkedIn'den bir paylaşım yapmanız ve kitlenize neden sizi takip ettiğini ve takipleri sonucunda ne gibi değerler aldığını sormak olacaktır. Çünkü bunu bilmeliyiz ki sizin içinizdeki bu cevherin topluluk karşısındaki karşılığını bunu öğrenelim ve birlikte kitlenizin...
Peki onların söylediklerine güvenebilir miyim yani?
Aynı...
Yani mesela onlar söylüyor olabilir ama belki yani zihinlerindekiyle yazdıkları aynı olmayabilir. Ya da onların söyledikleriyle benim istediğim de aynı olmayabilir.
Tabii ki bunların hepsi birer olasılık. Yani hepsi olabilir, olmayabilir diye bir şey yok.
Ya bu sormanın bana nasıl bir fayda getireceğini anlamadım açıkçası.
Tamam, sormanın size getireceği fayda şu. Şimdi hepimizin yetenekleri var, değil mi Berk Bey? Ama biz bu yeteneklere kendimiz maruz kaldığımız için normalleştiriyoruz. Yani benim size sorduğum sorulardan da anlayacağınız üzere siz aslında günlerce kafa patlatıp işte saatlerce içerikler okuyup ben şöyle bir tarzda böyle bir içerik üreteceğim demediniz. Bu zamana kadar bilgi birikiminiz, gerek içgüdüleriniz, gerek deneyimleriniz sizi içerik üretmeye sevk etti. Yazılı olarak bir planınız olmasa da zihninizde sizde o kabiliyet olarak gözüken şey ama tırnak içinde sizin zihninizde normaliniz sizi bu noktaya getirdi. Şimdi bizim yapmamız gereken şey dış faktörlerdeki insanlardan geri bildirimleri alıp aslında bu sizin normalleştirdiğiniz şey nedir onu öğrenip onun üzerine gidip bu noktada kendimizi geliştirmek ve bu yeteneğimizle bir kaldıraç etkisi yaratmak.
Evet, anladım. Yani müşterileri de bunu sunabilirsiniz diyorsunuz.
Aynen öyle. Yani mesela rolden çıkalım şimdi Emre abi. Aslında giriş kısmında sen de fark etmişsindir. Ne yaptım ben? Yorumdan ziyade doğru soruları sormaya çalıştım. Muhtemelen ben bu soruları sormadan önce bizi dinleyen kişiler de benim gibi aslında bir haberdi konuya. Ama genelde yapılan en büyük hatalardan birisine Berk Bey gibi bir persona geldiği zaman, anlattığı zaman soru sormaktan çekinilip direkt kendi ürün ya da hizmeti neyse onu anlatmaya başlanması. Ama evet ürün ve hizmetimiz sabit, aynı, sıkıntı yok. Ama anlatımımız potansiyel müşterimizin ihtiyacını giderebilecek, ona öznel olarak aktarabileceğimiz bir şey olmalı. O yüzden ben Berk Bey'e sorular sordum. Hem kendi farkındalığını arttırmak istedim. Hem de bu yolculukta neyi amaçlıyor? Nereye gitmek istiyor? O insanlar Berk Bey'in hangi özelliğini beğenip onu takip ediyorlar? Bunları öğrenip ona göre bir akış, bir strateji oluşturabileceğimizi aslında burada göstermeye çalıştım.
Evet, anladım. Peki Hasan Bey, bu gelen tekliflerde mesela atıyorum teknoloji firması da vardı. Ama işte traktör firması da vardı mesela. Hı hı. B2B'de traktör satan firma da vardı. Yani ben şimdi bir sürü sektörden firma var. Yani nasıl yapacağım? Nasıl başlayacağım? Yani hep diyorlar işte bize niş seçin, niş seçin falan, bir sürü görüyoruz yani. Tamam, bir alan seçmeliyim de burada bir sürü firma şimdi bana farklı farklı tipte firmalar geliyor. Acaba ben şimdi kime hizmet vereceğimi peki nasıl seçmeliyim sizce?
Evet, yani etrafta niş seçmen lazım. Bir niş seç ve ona başla gibi cümleleri sık duyman normal. Ama bunu anlatan kişilerin bir niş seçip başlamadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam var ya. Öyle söyleyebilirim. Buradaki durum şu. Siz en yakın olduğunuzdan en uzak olduğunuza göre size gelen teklifleri listeleyin. Biriyle başlayın. İkisiyle de başlayabilirsiniz ya da üçüyle de başlayabilirsiniz. Yani hani o sizin iş yükünüze bağlı bir olay. Başlayın, deneyimleyin. Deneyimledikten sonra artık bir nişe geçiş yapabilirsiniz. Doğrudan bir niş seçmek evet bir yol ama sizin işte kurumsaldan ayrılıp keskin bir yol çizip herhangi bir kaygı gütmeden içerik üretirken bu noktaya gelmeniz, şimdiki aşamada evet ben işte traktör seviyorum, o zaman traktöre yöneleyim gibi bir durumdan ziyade kendinizi yakın hissettiğiniz, bu sadece üreteceğiniz içerik değil, çalışmak istediğiniz kişiler de burada önemli. Nasıl insanlarla çalışmak istiyorsunuz? O ekibi de bir puanlama tablosu oluşturabilirsiniz yani burada. Hangi ekip, hangi ürün, ondan sonra nasıl bir içerik üretimi? Peki ben hangilerine daha yakınım? Bunu oluşturup bir ya da iki firmayla başlayabilirsiniz.
Evet, çok iyi anladım. Gayet iyi anladım. Peki şimdi hani ne yöne doğru gideceğime dair açıkçası kafamda bir şey oluştu. Bilmediğim şey şu. Yani ben kurumsaldan geldim. Dolayısıyla bir girişimcilik geçmişim yok. Burada nasıl bir iş modeli benimseyeceğine dair hiçbir fikrim yok. Mesela ben ne demeliyim? İşte 8 yazı üzerinden bilmem şu kadar ücret mi? Ya da ne bileyim işte saatlik ücret mi? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yani siz fiyatlandırma ya da işte bu iş modeli konusunda bir öneriniz olur mu acaba?
Oo Berk Bey çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada funnel kafasının en önemli değerlerinden birisi olan değer merdiveni devreye giriyor. Şimdi sizin yaptığınız işte merdiveni biliyorsunuz, basamakları yukarıya doğru çıktığımızı farz edelim. En düşük hem maliyet anlamında hem de zaman anlamında. En düşük ben ne sunabilirim? Sonraki basamaklarda da bu sunduğuma neler ekleyebilirim diye düşünmemiz lazım. Mesela İlk basamakta şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte haftada LinkedIn'de 3 içerik üreteceğim. 3 tane yazı yazacağım. Bir haftalık bir deneme yapalım. Bu bir paket olabilir. Mesela ilk basamağı böyle yaparsak Berk Bey, ikinci basamakta sizce ne eklememiz lazım?
Yani ikinci basamakta aylık önerebilirim. Yani o bir deneme sürümü gibi düşünürsek mesela işte aylık şu kadar post yazacağım deyip onun karşılığında da bir bedel isteyebilirim. Ya ben de açıkçası hani bu konuda biraz araştırma yapabilirim diye düşünüyorum. Mesela atıyorum acaba LinkedIn'de post başı mesela ne bileyim belki $50 $100 mı alıyorlar bilmiyorum. Şu an ilk etapta hani çok yüksek bedeller istemeyebilirim. Çünkü daha işi hiç yapmadım. Yani istemesem sanki daha iyi olabilir. Bilmiyorum sizin görüşünüz nedir ama. Yani öyle bir deneme yaparım. Post başı mesela düşük bir bedel isterim. Bir hafta denerim. Ondan sonra da bir hafta onlar da memnun olursa bir aylık ya da üç aylık bir şeye dönüştürebilirim.
Evet Berk Bey, burada düşük bir bedel istemekten ziyade hiç bedel almamanız daha makul olabilir. Zaten bu insanlar size geldiler. Herhangi bir fiyat da verebilirsiniz ki muhtemelen kabul ederler. Kendinizi bu noktada denemek istiyorsanız herhangi bir ücret almadan denemeniz daha makul olacaktır. Çünkü düşük bir ücretle başladığınız zaman sonrasında evet çalışalım dediğinde sen o fiyatı 10x arttırırsan karşı tarafın gözünde bu büyür. Ama sen ücretsiz bir şekilde bunu yaparsan iki tane avantajın var. Bir, herhangi bir zihninde fiyat parametresi olmadığı için sonraki vereceğin teklife karşı bir ön yargı beslemeyecek. İkincisi de ücretsiz başlanıldığı için hem karşı taraf hem siz birbirinize karşı stres seviyeniz çok daha az olacak. Sorumluluk bilinci sizin tarafınızda yüksek ama diğer tarafta nispeten daha rahat olacak. Beklenti düşük olacak. O yüzden bunu bir deneme alanı gibi kullanıp daha rahat hareket edebilirsiniz.
Bilmiyorum bunu herkes için yapabilir miyim de. Çünkü sömürüye açık bir şey bu yani.
Ama belli bir süre yapacaksınız. Yani parametreleri ölçümlemeniz burada zaten önemli. Siz kendi profilinizde üretiyorsunuz. Artık biliyorsunuzdur yani hani etkileşim aldığında ne oluyor? Bir post paylaştığımda onun iyi olduğunu nasıl anlarım? Yani bunlar sonraki aşamalar ama ben konuşmanın başında nasıl size sorular sorduysam siz de bu görüşmeden ayrıldıktan sonra farkındalığınızı arttırmak ve bu başarının perde arkasını görebilmeniz için benim sorduğum gibi sorular sormanız lazım.
Gayet iyi anladım Hasan Bey. Bir tek kafamda şu oturmuyor yani. Onlar bana gelse de bu hizmetle bir firmaya ne katabilirim? Yani bir firmaya kattığım şey tam olarak nedir yani? Çünkü mesela B2B firmalarla çalışacağım. Dolayısıyla bunlar sonuçta bir post yazdırıyor ve buradan bir sonuç bekleyecek. Yani ben burada onlara hani evet kendim için içerik yazınca çok güzel ama bunu böyle bir iş içine bindirdiğimde onlara nasıl bir sonuçla gideceğime dair bir fikrim yok. Takipçi sayısı gibi bir şey bana çok makul gelmiyor. Yani ne satabilirim sonuç olarak mesela sizce?
Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu insanlar size geldiyse sizden etkilenmiş demektir. Ama sizin de bir satış kaygınız yok. Bunu unutmayalım. B2B firma bana geldi diye herhangi bir yazdığım posttan, bir metinden, bir oluşumdan doğrudan satış beklenilmemesi lazım. Size o gelen B2B firmasına...
Yo, satış diye yani satış diye düşünmedim ama ya şöyle düşünün. Bu bana geldi. Bunlar bana gelenler. Sonuçta ben de gidebilirim. Ya da istediğim aslında gözüme kestirdiğim birkaç firma da var. Gidebilirim. Ama sonuçta bana soracak yani. Tamam biz bu hizmeti senden alacağız ama ne elde edeceğiz sonuçta diye soracak. Bunu nasıl belirleyebilirim onu bilmiyorum.
Şimdi bunu belirleyebilmek için hani teoride bir sürü farklı yolu var. Ama şimdi en pratik yolu söyleyeceğim. Size gelenlere sorun. Ne kadardır beni takip ediyorsunuz? Hangi postundan etkilendiniz? Benimle çalışmaya sizi ne ikna etti? Gördüğünüz ne ikna etti?
Ya da siz neden benimle çalışmak için bu kadar motivesiniz?
Bunun cevabını aldığınız zaman o B2B firmanın potansiyel müşterisi içinde üretilecek stratejinin cevabını almış oluyorsunuz. Çünkü kaşınıza gözünüze gelmiyor veya sizi çok kendisi için bir şeyler...
Kaşım gözüm de güzeldir bu arada.
Kendisi için bir şeyler ürettiğiniz için gelmiyor size. Firmasına değer katacağını anladığı için danışmanlık alıyor. Şunu da diyebilirdi. İşte Berk Bey, sizin fikirlerinizi çok seviyorum. Bana işte bir mentörlük verir misiniz? Bu ayrı bir şey, içerikle alakalı. Ama benim şöyle bir firmam var. Bu firmamda yazar mısın demek, seni analiz ettim ve firmamın yani potansiyel müşterilerim için uygun bir kişi olarak gördüm demek oluyor. O yüzden en doğru cevabı oradan alırsınız. Yoksa şimdi teoriye bir girdiğimiz zaman işte Hasan hocam şöyle kafam karıştı, böyle karıştı. Karışır. Ben size direkt pratikteki çözümünü söyledim.
Peki Hasan Bey, son bir soru sorabilir miyim?
Yeter Berk Bey, yeter yani. Bedava bir insan bu kadar sömürülmez ya.
Son bir soru lütfen. Görüşmeyi tabii bitirmeden bir tane soru sormak istiyorum. Çok samimi ve keyifli ve açık sohbetiniz için teşekkür ederim. Sorum
rica
şu,
ederim, ne demek?
Bu kadar güzel bilgiyi, bu kadar güzel aktarmayı ortağınız Emre Doğan nereden öğrendiniz?
Madem konu saçıldı, aslında hiç sevmem kendisini ama hani bir kere başlamış olduk, ondan sonra rol yapıyoruz kameralara. Yoksa sevmiyorum kendisini o kadar. Berk Bey aramızda kalsın.
Teşekkürler Hasan Bey. Hiç
yani tabii ki de Emre abiden çok şey öğreniyorum. Neticesinde hem abim hem kardeşim hem de ortağım. Ve ona buradan bir sözüm var. Annesiz büyüyebilirsin ama ortaksız büyüyemezsin Emre Doğaner. O zaman Berk Bey memnun oldum. Bitirişi yapabilir miyim?
Teşekkürler.
Ya da sizin bir yorumunuz varsa Emre Bey, son olarak söylemek istediğiniz söyleyin, bitirişi yapalım.
Vallahi ben açıkçası ücretsiz görüşmede öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. Bir daha size geleceğimi düşünmüyorum yani. Bundan sonra gayet.
Nankör.
Bu kadar fazla vermeniz beni biraz tedirgin etti.
O zaman.
Yani bu kadar bilgiyi paylaşmanız ücretsiz görüşmede.
Şöyle düşünmeniz lazım işte. Para verirsem ne olacak acaba?
Evet, aklıma gelmedi değil ama vermeyeceğim.
Canınız sağ olsun. O zaman dostlar, eski kurumsal yeni içerik üreticisi yani Berk Bey'le birebir danışmanlık serisi 3. bölümü çektik. Umarım kendisine faydalı olmuştur, işlerini geliştirir, çok para kazanır ve gelir bizden danışmanlık alır diyoruz. O zaman eğitimlerimizden ve gelişmelerden haberdar olmak için funnelkafası.com adresini ziyaret edebilirsiniz dostlar. O zaman ne diyoruz Emre abi?
Funnel kafasından uzak kalmayın.
Ve unutmayın, bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.